Ayrı bir yedi, Loklama Oranın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 62. Altıncı kısım. Don Lorenzo Salvara Tapınağı'nın kemerli kapısını aşıp, Kamor'un göz kamaştırıcı ve nemli öğle vaktine çıktığı sırada, malum bir hırsız çocuğun mahallenin biraz ilerisinde, gereğinden fazla akıllı olma kavramına dair bir ders alıyor olabileceğini aklının ucundan bile geçirmiyordu. İnzibat düdüklerinin ötüşleri belli belirsiz duyuluyordu. Salvara gözlerini kısarak uzaktaki yalnız bir şehir inzibatına merakla baktı. Adam taş döşeli yolda tökezleyerek ilerliyor, arada bir duvarlara çarpıyor ve kopup göğe yükseleceğinden korkuyormuşçasına başını tutuyordu. ''İnanabiliyor musunuz lordum?'' Conte çoktan tapınağın mütevazı ahırında bekleyen atları getirmişti. Daha vakit öğleyi bile geçmemişken herif bira fıçısına düşmüş bir bebek kadar sarhoş. Bu yeni altın başakların topu birden sümsük. Conte profesyonel bir dansçının beline ve profesyonel bir kürekçinin kollarına sahip orta yaşlı, güneşten cildi kırışmış bir adamdı. Çaprazlama taktığı deri kemerlerinden sarkan baldır uzunluğundaki bir çift bıçağa bakmadan bile genç dona ne şekilde hizmet ettiği apaçık belliydi.
''Senin standartlarına uydukları pek söylenemez ha?'' Öte yandan don klasik Kamor kanı taşıyan yakışıklı bir delikanlıydı. Saçları siyah, teni koyu bal rengiydi. Suratı geniş ve kıvrımları itibarıyla yumuşak olmasına rağmen vücudu ince yapılıydı. Soylu taklidi yapan genç ve kibar bir kolej öğrencisi olmadığını belli eden tek şey gözleriydi. Modaya uygun çerçevesiz gözlüğünün arkasındaki gözleri kendisine hedef arayan sabırsız bir okçununkiler gibi bakıyordu. Conte burnundan soludu.
''Benim zamanımda en azından kafayı bulmanın kapalı mekanlara özgü bir hobi olduğunu bilirdik.'' Conte genç dona atının dizginlerini uzattı. Bir Midilli'den azıcık daha iri olan, ince yapılı, gri kısrak, iyi eğitilmiş ama kesinlikle hımbıllaştırılmamıştı. Tam da atlardan ziyade teknelere veya dona Salvara'nın sık sık yakındığı gibi akrobatlara alışkın bir şehirdeki kısa gezintilere uygun bir hayvandı. Sendeleyen inzibat ivedi düdük seslerinin geldiği taraftaki uzak bir köşeyi dönüp gözden kayboldu. Düdük sesleri yaklaşıyora benzemiyordu. Bu yüzden Salvara içten içe omuz silkti ve atını sokağa çıkardı. İşte tam o noktada günün ikinci ilginç olayı tüm ihtişamıyla gözlerinin önüne serildi. Don ile adamı sağlarına dönerlerken tarihli sular tapınağının yanındaki yüksek duvarlı çıkmaz sokakta görüş alanlarına girdi. O sokakta bir çift eşkıya iyi giyimli iki adamın açıkça canına okuyordu. Dona kalan Salvara karşısındaki sahneye ağzı açık baka kaldı. Tapınak semtinde maskeli aydutlara... Hem de Vadra'nın dar, ağır ve insanı canından bezdirecek derecede biçimsiz modasına uygun bir şekilde baştan aşağı siyahlara bürünmüş bir adamı boğan maskeli aydıtlar. Merhametli 12'li aşkına, hımbıllaştırılmış bir yük beygiri orada öylece durmuş, tüm bu olup bitenleri tepkisizce seyrediyordu. Katıksız bir hayretle geçen birkaç saniyenin ardından don atının dizginlerini bıraktı ve çıkmaz sokağın ağzına doğru koşturdu. Conte'nin bıçaklarını çekmiş vaziyette peşinden geldiğini bilmek için arkasına göz atmasına gerek yoktu.
''Hey siz!''
Don'un sesi heyecandan tiz çıksa bile nispeten kendinden emindi.
''Hemen o adamları rahat bırakıp geri çekilin!''
Daha yakındaki soyguncu başını hızla ondan tarafa çevirdi. Don ile Conte'nin geldiklerini görünce eğreti maskesinin üstündeki kara gözleri kocaman açıldı. Ardından suratı kıpkırmızı kesilen kurbanını o tarafa çevirerek kendisiyle muhtemel müdahalecilerin arasına soktu.
''İşimize karışmanıza hiç gerek yok lordum,'' dedi eşkıya. ''Sadece ufak bir anlaşmazlık yaşıyoruz, kendi aramızdaki bir mesele.''
''Madem öyle belki de bu meseleyi daha tenha bir yerde halletmeliydiniz.''
Eşkıya oldukça bezgin bir ifade takındı.
''Ne yani? Dük bu sokağı sana mı bağışladı? Bir adım daha atarsam bu zavallı pezevengin boynunu kırarım.'' ''Kır bakalım.''
Don Salvara imalı bir edayla elini kafes kabzası epesinin sapına attı.
Görünüşe bakılırsa bu sokağın tek çıkışı benim ve adamımın kontrolünde. Kendi gırtlağına 90 santimlik çeliği yedikten sonra o adamı öldürmekten ne kadar zevk alırsın bilemem.
İlk haydut bayıldı bayılacak kurbanını dik tutan kangalı bırakmadı. Fakat siyahlara bürünmüş adamı sarsakça sürükleyerek sokağın çıkmaz ucuna doğru ihtiyatla geri çekildi. Öteki haydutsa acımasızca tekmelediği ikinci kurbanın başından ayrıldı. Maskeli iki haydutun arasında imalı bir bakışma yaşandı.
Dostlarım, aptallık etmeyin. Salvarı epesini kınından yarı yarıya çıkardı. Gün ışığı kaliteli kamor çeliğinden yansırken konte de ağırlığını parmak uçlarına vererek öne eğildi ve doğma büyüme bir bıçak dövüşçüsünün yırtıcı duruşunu takındı.
İlk haydut tek kelime bile etmeden kurbanını dosdoğru konte ile dona doğru savurdu. Siyahlar içindeki talihsiz adam bir nida atarak kollarını kurtarıcılarına doğru uzatırken maskeli iki haydut da çıkmaz sokağın arka kısmındaki duvara doğru fırladı. Konte yana çekilerek tir tir titreyen ve derin derin nefes alıp veren vadralıdan kurtuldu. Sonra da haydutların peşinden koştu. Fakat saldırganlar kurnaz oldukları kadar tedbirliydiler de. Duvardan aşağıya düzenli aralıklarla düğümlenmiş, zar zor seçilebilen ince bir halat sarkıyordu. İki haydut bu halatı hızla tırmandı ve duvarın üstünden öteki tarafa adeta balıklama daldı. Konte ile bıçakları iki saniye geç kaldı. Halatın ağırlık bağlanmış diğer ucu duvarın üstünden uçtu ve büyük bir şapırtıyla adamın ayaklarının dibindeki kabuk bağlamış çamura düştü.
''Kahrolası miskin yavşaklar!''
Donun adamı zahmetsiz bir aşinalıkla bıçaklarını kemerine geri taktı ve çıkmaz sokağın çamurunda kıpırdamadan yatan iri kıyım bedenin üstüne eğildi. Parmaklarını şişman adamın boynuna bastırarak nabzını yolluklarken hımbıllaştırılmış yük beygirinin ürkütücü ve beyaz bakışları onu takip eder gibiydi.
İnzibatlar güpegündüz sarhoş geziyor ve bak onlar taşak geçerken kahrolasıca tapınak semtinde neler olup bitiyor.
Ah iliklere şükürler olsun diye boğuk bir sesle konuştu siyahlar içindeki adam. Boynundaki ipi çözüp yere atarken üstüne bulaşmış çamura ve mevsimle uyumsuz ağırlığına rağmen Don Salvara artık adamın kıyafetinin çok kaliteli olduğunu görebiliyordu. Dört dörtlük kesilmiş, vücut ölçülerine göre dikilmiş ve gösterişli bir cafcaftan ziyade pahalı bir incelikle süslenmişlerdi.
Hem tuza hem de şekere şükürler olsun, suların altındaki ellere şükürler olsun ki o piç kuruları bize bu mukaddes yerde saldırdılar da akıntılar sizi yardımımıza getirdi.
Yabancının tevrincesi net fakat epeyce aksanlıydı. Sesinin boğuk çıkması hiç de şaşırtıcı değildi. Adam derisi soyulmuş boğazını ovuşturdu, gözlerini kırpıştırdı ve bir şey ararcasına etrafındaki balçığı yoklamaya başladı.
''Sanırım size tekrar yardımcı olabilirim.'' dedi Don Salvara.
Yabancınınki kadar net ve tabii ki aksi yönde ağır aksanlı bir vadracayla. Salvara çamurun içinden inci çerçeveli bir gözlük aldı ve o esnada neslinin hafifliğini ve dayanıklı işçiliğini fark etti. Sahiden de kaliteli ve çok pahalı bir şeydi bu. Sonra da gözlüğü parlak kırmızı ve bol ceketinin yenine silip adama geri verdi.
''Üstelik vadraca biliyorsunuz.''
Yabancı artık Salvara'nın kulaklarına mükemmel akıcılıkta gelen kendi dilini konuşuyordu. Siyahlar içindeki adam gözlüğünü tekrar yüzüne oturttu ve gözlerini kırpıştırarak kurtarıcısına baktı.
''Bu dua edip istemeye hakkım olandan çok daha büyük bir mucize. Ah Grauman!''
Siyahlara bürünmüş vadralı dengesizce ayağa kalktı ve yalpalayarak arkadaşının yanına kadar gitti. Konte cüsseli yabancıyı çamurun içinde ters çevirmeyi başarmıştı. Adam artık sırt üstü yatıyor, balçık kaplı göğsü düzenli olarak inip kalkıyordu.
''Görünüşe göre yaşıyor.''
Konte ellerini adamcağızın göğüs kafesinde ve karnında gezdirdi.
''Bir yerlerinin kırıldığını veya delindiğini sanmıyorum ama herhalde bu olayın çürüklerini haftalarca taşıyacak.'' Morlukları önce havuz suyu kadar yeşile çalacak, sonra da gece kadar kararacak. Yoksa boku yoğurt tatlısından ayırt edemiyorum demektir.
İnce yapılı, iyi giyimli Vadrol'u rahatlamış bir şekilde iç geçirdi.
Yoğurt tatlısı, öyle tabii. İlikler pek cömerttir. Grauman benim hem yardımcım hem de sekreterim, hem de gayretli sağ kolumdur. Maalesef silah kullanma becerisi yoktur ama o konuda benim de mahcup olduğum apaçık ortada.
Terrence'ye geçen yabancı dönüp kocaman açılmış gözlerle Don Salvara'ya baktı.
Tıpkı size karşı saygısızlık etmemin de apaçık ortada olduğu gibi, zira Camor'un donlarından biri olduğunuz her halinizden belli.
Adam yerlere kadar, hatta görgü kurallarına göre tanınmayan bir yabancının Ding'in Camor dükalığının bir soylusuna karşı yapması gerekenden bile daha fazla eğilerek selam verdi. Neredeyse çenesinin üstüne düşme tehlikesi geçirecekti.
Adım Lucas Fairwhite. Amberlain eyaletinden ve yedi ilik krallığından Bel Auster hanesinin bir hizmetkarıyım. Bugün benim için yaptıklarınızdan sonra bütünüyle hizmetinizdeyim ve sözcüklerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım.
Ben de Don Lorenzo Salvara'yım, bu da adamım Conte. Asıl biz hiçbir yükümlülük beklemeden sizin hizmetinizdeyiz.
Don kusursuz bir açıyla eğildi ve tokalaşmak üzere sağ elini uzattı.
Bir bakıma Camor'un konukseverliğinden sorumlu sayılırım ve burada başınıza gelenler hiç de konukseverce değildi. Yardımınıza koşmak benim için bir şeref borcuydu.
Fairwhite genç adamın uzattığı kolu bileğinin hemen üstünden kavrayıp sıkarken Don kolunu sabit tuttu.
Fairwhite'ın kavrayışı zayıfsa bile Don müşfiklik göstererek bunu adamın boğulmaktan kıl payı kurtulmasına yormaya razıydı.
Fairwhite daha sonra alnını eğerek Don'un elinin tersine nazikçe dokundurdu ve böylece selamlaşma faslı tamamlandı.
Korkarım sizinle aynı fikirde değilim. Yanınızda epey hünerli olduğu her halinden anlaşılan bir korumanız var. Onu yardımımıza göndererek şerefin gerektirdiklerini fazlasıyla karşılayabilirdiniz. Fakat dövüşmeye hazır bir halde bizzat çıka geldiniz. Hatta bulunduğum yerden bakıldığında adamınızın size yetişmek için koşması gerekiyordu. Sizi temin ederim ki bu vakaya bakış açım konforlu olmamakla birlikte son derece netti.
Don söylenenleri savuşturabilecekmiş gibi elini kibarca salladı.
Kaçtıkları için üzgünüm efendi Fairwhite. Size gerçek bir adalet sağlamam pek olası değil. Bunun için Camor adına tekrar özür dilerim.
Fairwhite iri yarı adamının yanına diz çöktü ve Grauman'ın terden sırılsıklam olmuş koyu renkli saçlarını alnından çekti.
Adalet mi? Hayatta kaldığım için şanslıyım. Bana buraya kadar güvenli bir yolculuk bahşedildi. Sayenizde yaşadığım için görevime devam edebilirim ve bu da benim için yeterli bir adalet.
İnce yapılı adam başını kaldırıp tekrar Salvara'ya baktı.
Siz sakın Nakoza üzüm bağlarının Don Salvara'sı olmayasınız. Meşhur botanik simyacısı Dona Sofia işiniz değil mi?
Öyle olma onuruna ve zevkine sahibim dedi Don. Siz de beni o Bel Auster hanesine hizmet etmiyor musunuz? Hatta işiniz belirli bir...
Evet, ah evet. O Bel Auster hanesine hizmet ediyorum ve işim tam da aklınızdan geçen maddenin satışı ve sevkiyatı ile ilgili. İlginç, hem de çok ilginç. İlikler benimle oyun oynuyorlar herhalde. Alttaki eller hayretten düşüp ölmemi istiyor olmalılar. Burada hayatımı kurtarmanız, Vadraca konuşmanız, ortak bir iş alanına ilgi duymamız inanılmaz.
Bu bence de olağanüstü bir durum ama hiç de nahoş olduğu söylenemez.
Don Salvara düşünceli gözlerle çıkmaz sokağa baktı.
Annem Vadralıydı. Zaten o sayede dilinizi bozuk da olsa bu kadar hevesle konuşabiliyorum. Buraya kadar takip mi edildiniz? Duvarın üstünden atılan o ip önceden yapılmış bir hazırlığı ele veriyor. Ve tapınak semti. Buralar genellikle dükün kendi okuma odası kadar güvenlidir.
Şehre bu sabah ulaştık dedi Fairwhite. Kendimize birer oda tuttuktan sonra devri kefanında, eminim orayı biliyorsunuzdur. Amberlain'den buraya kadar yaptığımız güvenli yolculuk için şükürlerimizi sunmak ve adaklarımızı suda boğmak amacıyla dosdoğru buraya geldik.
O adamların nereden çıktıklarını görmedim.
Fairbite buna kısa bir süre kafa yordu ama sanırım içlerinden biri Grauman'ı bayılttıktan sonra o ipi duvarın üstünden attı. Tedbirliydiler fakat bizi pusuda beklemiyorlardı.
Salvaro homurdandı, sonra da dikkatini hımbıllaştırılmış atın boş bakışlarına verdi.
İlginç, adak sunmak için tapınağa hep atlarınızla ve mallarınızla birlikte mi gelirsiniz?
Eğer o çuvallar göründükleri kadar doluysaydıkları niçin böyle bir şeye heveslendiklerini anlayabiliyorum.
Normalde bu tür şeyler hanımızda kilit altında tutulurdu.
Fairbite dostane bir edayla Grauman'ın omzunu iki kez sıvazladı ve tekrar ayağa kalktı. Ama korkarım ki böyle bir görevde kargomu yanımdan ayıramam ve yine korkarım ki bu durum bizi cazip bir hedef haline getiriyor. Bir çıkmazla karşı karşıyayız.
Fairbite çenesini birkaç kere yavaşça kaşıdı.
Size şimdiden borçluyum Don Lorenzo ve sizden bir kez daha yardım istemekten çekiniyorum. Fakat bu mesele bana verilen görev icabı Camor'da geçireceğim zamanı ilgilendiriyor. Kendiniz de bir don olduğunuza göre Don Jacobo diye birini tanıyor musunuz?
Don Salvara'nın gözleri dikkatle Fairbite'a odaklandı. Ağzının bir kenarı aşağı doğru belli belirsiz kıvrıldı. Evet dışında hiçbir şey demedi ve sessizlik birkaç saniye uzadı.
Bu Don Jacobo varlıklı biri olduğu söyleniyor. Hatta bir don için bile çok varlıklıymış.
Evet doğru.
Aynı zamanda macera perest biriymiş. Hatta gözü pek, nasıl derler, garip fırsatlara karşı hep gözünü açık tutarmış, riskleri göze alırmış.
Kişiliği öyle de tarif edilebilir belki.
Fairbite dudaklarını yaladı.
Don Lorenzo, bu önemli. Eğer bunlar doğruysa, rica etsem, Camor'un soylularından biri olarak Don Jacobo'dan randevu almamda bana yardım eder misiniz? Sormaktan utanıyorum ama Bel Auster hanesinden aldığım göreve sırt çevirmek beni daha da utandırır.
Don Salvaro en ufak bir neşe belirtisi göstermeksizin gülümsedi ve çamurda sessiz sedasız yatan Grauman'ı süzmek istercesine başını birkaç saniyeliğine çevirdi. Conte ayağa kalkmıştı ve ardına kadar açık gözlerle dosdoğru Don'a bakmaktaydı.
"Efendi Fairbite," dedi Don en sonunda, "Paleri Jacobo'nun belki de hayattaki en büyük düşmanım olduğunun farkında değil misiniz? Onunla iki defa kan akıtana kadar dövüştüğümüzü ve yalnızca Dük Novakante'nin emirleri gereği aramızdaki sorunu ilelebet çözmediğimizi bilmez misiniz?"
"Ah," dedi Fairbite elindeki meşaleyi bir fıçı dolusu gaz yağına düşürmüş birinin yüz ifadesiyle. "Ne utanç verici, ne kadar budalayım. Camor'da daha önce de iş yapmışlığım var ama böyle bir şeyden habersizdim. Size hakaret ettim, çok ileri gittim."
"Hiç de bile." Salvara'nın ses tonu tekrar samimileşti. Sağ elinin parmaklarıyla epesinin kabzasında tempo tutmaya başladı. "Fakat Bel Auster hanesinin bir görevi için burada bulunuyorsunuz. Gözünüzün önünden ayırmayı reddettiğiniz bir kargo taşıyorsunuz. Belli ki Don Jacobo'ya dayanan bir plan kurmuşsunuz. Ama yine de onunla resmi bir görüşme ayarlamanız gerekiyor. Yani Jacobo'nun burada bulunduğunuzdan veya kendisiyle görüşmeyi planladığınızdan haberi yok, öyle değil mi?"
"Ben doğrusu korkarım ki işim hakkında gereğinden fazla konuşmam."
"Ama buradaki işiniz belli," dedi Don Salvara artık bariz bir neşe sergileyerek. "Hem bana borçlu olduğunuzu tekrar tekrar dile getirmediniz mi efendi Fairbite? Aksi yöndeki teminatlarıma rağmen o teminatları reddetmediniz mi? Bana olan yükümlülük sözünüzü şimdi geri mi alıyorsunuz?"
"Ben en iyi niyetimle lordum."
"Hay aksi." Fairbite artık titriyordu. "Utanç içerisindeyim Don Lorenzo. Ya hayatımı kurtaran adamı olan yükümlülüğümden vazgeçmek ya da iş meselelerini mümkün olduğunca gizli tutmak için Bel Auster hanesine verdiğim sözden dönmek zorundayım."
"İkisini de yapmak zorunda değilsiniz," dedi Don. "Üstelik belki efendinizin işleri konusunda size doğrudan bir yardımım dokunabilir. Anlamıyor musunuz? Don Jacobo buradaki varlığınızdan habersizse ona karşı ne gibi bir yükümlülüğünüz olabilir ki? Belli ki buraya bir iş için gelmişsiniz.
Bir planınız, bir projeniz, bir tür teklifiniz var. Bir şey başlatmak için buradasınız. Yoksa bağlantılarınızı çoktan kurmuş olurdunuz. Kendinize kızmayın. Mantıklı bakıldığında her şey apaçık ortada, doğru söylemiyor muyum?
Fairwhite boynunu büküp gönülsüzce kafa salladı.
Tamamdır öyleyse. Don Jacobo kadar varlıklı olmasam da küçümsenemeyecek bir servete sahibim. Üstelik birbirlerini tamamlayan iş kollarında faaliyet gösteriyoruz, değil mi? Yarın oynak cümbüşteki mavnamda benimle buluşun. Teklifinizi bana sunun. Gelin onu enine boyuna tartışalım.
Don Salvara'nın gözlerinde tepedeki güneşin parlaklığına rağmen görülebilen muzipçe bir parıltı vardı.
Madem ki bana borçlusunuz, sadece buluşmaya razı olarak yükümlülüğünüzü yerine getirin. Sonra gelin yükümlülüğünüzden kurtulmuş olarak ortak çıkarlarımız doğrultusunda iş konuşalım. Jacobo asla öğrenmese bile ona sunacağınız herhangi bir fırsatı sahiplenmemin menfaatime olacağını görmüyor musunuz? Özellikle de asla öğrenmezse, çünkü o zaman size kızmasına gerek kalmaz. Hem ben sizce yeteri kadar gözü pek değil miyim? Ben konuşurken yüzünüzün adeta sihir yoluyla asıldıkça asıldığına yemin edebilirim. Sorun nedir?
Siz değilsiniz Don Lorenzo. Alttaki eller yine ansızın şaşmaz bir cömertlik gösteriyorlar, hepsi bu. Bizde bir söz vardır. Hak edilmeyen iyi şans daima bir tuzak barındırır.
Endişelenmeyin efendi Fairwhite. Eğer konuşmak istediğiniz şey sahiden de iş ise, ileriki günlerde bizi pek çok sıkı çalışmanın ve içinden çıkılmaz zorlukların beklediğine şüpheniz olmasın. Öyleyse anlaştık mı? Yarın sabah benimle kahvaltı edip oynak cümbüşün tadını çıkaracak ve teklifinizi bana açıklayacak mısınız?
Fairwhite yutkundu. Don Salvara'nın gözünün içine baktı ve çekinmeden kafa salladı.
Öneriniz akla oldukça yatkın. Hem belki bu ikimiz için de büyük bir fırsat olur. Konuk severliğinizi kabul edecek ve size her şeyi açıklayacağım. Dediğiniz gibi yarın görüşmemizi iple çekiyorum.
Sizinle tanışmak benim için bir zevkti efendi Fairwhite.
Don Salvara başını eğerek adama selam verdi.
Dostunuzu çamurdan çıkarmamıza ve başka bir güçlükle karşılaşmadan hanınıza kadar size eşlik etmemize ne dersiniz?
Ben adağımı tapınağa bırakana kadar bekleyip zavallı Grauman'a ve kargomuza göz kulak olursanız refakatinizden memnuniyet duyarım.
Lok atın sırtındaki eşya ve çuval yığınlarının arasından küçük bir deri çanta çıkardı.
Adağım planladığımdan daha büyük olacak. Ama zaten efendilerim bizim mesleğimizde şükür dualarının kaçınılmaz bir masraf olduğunu bilirler.
7. ayrımın sonu. Sayfa 70.